Ayrım 4.
Julius başıyla onayladı. Terapimize çok bağlı olduğumu hatırlıyorum. Benim için başka bir zorlantı haline gelmişti ama ne yazık ki cinsel zorlantının yerini almamıştı ve nadiren aynı anda var oluyorlardı. Her saati büyük bir hevesle bekliyordum ama hep düş kırıklığıyla sona eriyordum. Yaptıklarımızın çoğunu hatırlamam şu anda zor. Sanırım zorlantımı geçmiş hayatıma göre anlamaya çalıştık. Her zaman anlamaya çalışıyorduk. Ama her çözüm bana şüpheli görünüyordu. Hiçbir varsayım iyi ortaya konmuyor, iyi temellendirilmiyordu ve en kötüsü de hiçbirinin zorlantım üzerinde en ufak bir etkisi olmuyordu. Ve gerçekten de bir zorlantıydı o. Bunu biliyorum. Ve bir hamlede kesmem gerektiğini de biliyordum. Uzun zamanımı aldı ama sonunda bana nasıl yardım edeceğinizi bilmediğinizi fark ettim. Ve birlikte yaptığımız çalışmaya olan inancımı yitirdim. İlişkilerimi diğerleriyle ve özellikle de sizinle olan incelemeye çok fazla zaman ayırdığınızı hatırlıyorum. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. O zaman gelmiyordu, hala gelmiyor. Zaman geçtikçe sizinle buluşmak acı vermeye başladı. Gerçekmiş ya da kalıcıymış ya da gerçekte olduğundan, yani hizmet satın almaktan farklı bir şeymiş gibi ilişkimizi keşfetmeye devam etmek acı veriyordu. Philip durup avuç içlerini yukarı doğru çevirerek Julius'a baktı. Sanki dürüstlük istiyordun, işte buldun der gibiydi. Julius sersemlemişti. Başka birinin sesi onun yerine yanıt verdi. Bu çok dürüstçe, tamam. Teşekkürler Philip. Şimdi hikayenin geri kalanı. O zamandan sonra neler oldu sana? Philip avuçlarını birbirine bastırdı. Çenesini parmak uçlarına dayadı, düşüncelerini toplamak için tavana bakıp sözlerine devam etti. Bir bakalım, işimle başlayayım. Böceklerin üretkenliğini engellemek için hormonal etkenler geliştirmedeki uzmanlığımın şirket için etkisi büyüktü ve maaşım artmıştı. Ama kimya beni çok sıkıyordu. Sonra 30 yaşımda babamın vesayet altına alınmış parası süresini doldurdu ve bana teslim edildi. Bu özgürlük armağanıydı. Birkaç yıl boyunca yaşayacak kadar param vardı. Ve kimya dergilerine aboneliğimi iptal ettim, işten çıktım ve dikkatimi hayatta gerçekten istediğim şeye çevirdim, bilgeliğin takibine. Hala mutsuzdum, hala kaygılıydım, hala cinsel dürtülerimin peşindeydim. Başka terapistler denedim ama hiçbiri sizin ettiğinizden fazla yardım edemedi. Jung üzerine çalışan bir terapist benim psikolojik tedaviden fazlasına ihtiyacım olduğunu söyledi. Benim gibi bir bağımlı için kurtuluş konusunda en iyi umudun ruhsal dönüşüm olduğunu söyledi. Bunun üzerine dinsel felsefeyle ilgilendim. Özellikle uzak doğu fikirleri ve uygulamalarına bir tek onlar anlamlı geliyordu. Diğer bütün dinsel sistemler temel felsefi sorunları keşfetmede yetersiz kalıyor, Tanrı'yı gerçek felsefi analizden kaçma yöntemi olarak kullanıyordu. Meditasyon inzifasına çekilerek birkaç hafta kaldığım bile oldu. Bunu ilgisiz bir şekilde yapmadım. Zorlantımı kesmedi ama yine de burada önemli bir şey olduğunu hissediyordum. Yalnızca onun için henüz hazır değildim. Bu arada tapınaktaki zorlama, iffetlik molaları dışında orada bile cinsel ava devam ediyordum. Daha önceki gibi pek çok kadınla seks yaptım. Düzinelerce, yüzlercesiyle, bazen günde iki kez. Kadınları bulduğum her yerde ve her zaman, sizi gördüğüm zaman olduğu gibi. Bir kadınla genellikle iki kere olmak üzere seks yapıyor, ardından bir sonrakine geçiyordum. Sonrasında hiç heyecan duymuyordum. Eski deyişi bilirsiniz. Aynı kızla yalnızca bir kez, İlk kez sevişebilirsiniz. Philip çenesini parmak uçlarından kaldırıp Julius'a döndü. Bu son söz espriydi Dr. Hertzfeld. Bir keresinde birlikte olduğumuz zaman içinde bir kez olsun espri yapmamanın dikkate değer olduğunu söylemiştiniz. Julius artık hoppalık havasında değildi ama Philip'in küçük esprisinin bir zamanlar kendisinin ona söylediği bir şey olduğunu hatırlamasına rağmen zorla gülümsemeyi başardı. Julius, Philip'in başında büyük bir kurma anahtarı bulunan mekanik bir bebek olduğunu hayal ediyordu. Yeniden kurulma zamanı gelmişti. Ya sonra ne oldu? Tavana bakan Philip sözlerine devam etti. Sonra bir gün bir karar anına ulaştım. Hiçbir terapist yardım edemediği için üzgünüm Dr. Hertzfeld, bu sizi de kapsıyor. Bunu anlamaya başladım diye araya girdi Julius. Sonra hemen ekledi. Özür dilemene gerek yok. Yalnızca sorularıma dürüstçe yanıt veriyorsun. Üzgünüm, bunun üstünde çok durmak istememiştim. Devam edecek olursam yanıt terapi olmadığı için kendimi iyileştirmeye karar verdim. Yaşamış bütün bilgelerin sözlerini özümlediğim bir biblioterapi, kitap terapisi süreci oldu bu. Böylece Sokrates öncesi Yunan felsefesinden başlayıp Popper, Rawls ve Quine doğru yükselerek bütün felsefe külliyatını sistematik bir şekilde okumaya başladım. Bir yıllık çalışmanın sonucunda zorlantımda bir düzelme olmadı ama bazı önemli kararlara ulaştım. Doğru yoldaydım ve felsefe benim evimdi. Bu büyük bir adımdı. Sizinle dünyanın hiçbir yerinde kendimi evimde hissetmediğimle ilgili konuştuğumuzu hatırlıyorum. Julius başıyla onayladı. Evet, bunu ben de hatırlıyorum. Yıllarımı felsefe okuyarak geçirdiğime göre bu alanı meslek edinebileceğime karar verdim. Param sonsuza dek yetmezdi. Bu yüzden Columbia Üniversitesi'ne felsefe doktorası programına kaydoldum. Başarılı oldum, yeterli bir tez verdim ve 5 yıl sonra felsefe doktoram oldum. Öğretmenlik kariyerine başladım ve sonra yalnızca birkaç yıl önce uygulamalı ya da benim düşünmeyi tercih ettiğim şekliyle klinik felsefeyle ilgilenmeye başladım ve bugüne geldim. İyileşmeni anlatmayı bitirmedin. Kolombiya eğitimim yarısında bir terapistle ilişki kurdum. Mükemmel bir terapisti ve bana başka kimsenin veremediği bir şey verdi. New York'ta, ha? Adı neydi? Columbia'da. Hangi enstitüye bağlı? Adı Arthur. Philip duraklayıp dudaklarını bir gülümseme belirtisiyle Julius'a baktı. Arthur mu? Evet. Arthur Schopenhauer. Terapistim. Schopenhauer mu? Benimle dalga geçiyorsun Philip. Hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Schopenhauer'u biraz sanıyorum. Yalnızca kasvetli kötümserliği hakkında klişeleri biliyorum. Adının terapi bağlamında anıldığını hiç duymadım. Sana nasıl yardım oldu? Ne? Sözünü kesmeyi istemezdim. Doktor Hatzfeld, ama sırada bir hastam var ve geç kalmayı hala sevmiyorum. Bu hiç değişmedi. Lütfen bana kartınızı verin. Başka bir zaman size onun hakkında daha fazla şey anlatırım. Tam bana göre bir terapisti. Hayatımı dahi Arthur Schopenhauer'a borçlu olduğumu söyleyerek abartmıyorum. Yetenek başkalarının ulaşamadığı hedefe vuran nişancı gibidir. Dahi ise başkalarının göremediği bir hedefe vuran bir nişancı. 4. 1787. Dahi. Fırtınalı başlangıç ve hatalı çıkış. Fırtınalı başlangıç. Fırtına başladığında dahi yalnızca 10 santim uzunluğundaydı. 1787 Eylül'ünde etrafını saran Amnios denizi çalkalandı, onu bir ileri bir geri fırlattı ve rahim sahiliyle olan kırılgan bağlantısını tehdit etti. Deniz suları öfke ve korku kokuyordu. Nostalji ve kederin ekşi kimyasalları onu kuşatıyordu. Tatlı yumuşak hoplama günleri sonsuza dek yok olmuştu. Dönecek hiçbir yeri ve herhangi bir rahatlama umudu olmadığı için nöral sinapsları her yöne doğru ışık ve ateş saçmaya başladı. Küçükken öğrenilen şey en iyi öğrenilendir. Arthur Schopenhauer ilk öğrendiği dersleri hiç unutmadı. Hatalı çıkış ya da Arthur Schopenhauer nasıl neredeyse bir İngiliz oluyordu. Arthur, Arthur, Arthur. Heinrich Floria Schopenhauer her heceyi diliyle kazıyarak çıkarıyordu. Arthur iyi bir isimdi. Büyük Schopenhauer ticaret evinin gelecekteki başı için mükemmeldi. Heinrich Schopenhauer kararını verdiğinde 1787 yılıydı ve genç karısı Joanna 2 aylık hamileydi. Eğer oğlu olursa ona Arthur adını verecekti. Onurlu bir adam olan Heinrich hiçbir şeyin görevinin önüne geçmesine izin vermezdi. Schopenhauer, World as Will, Cilt 2, sayfa 391, bölüm 31, On Genius. Atalarının büyük Schopenhauer ticaret evinin kahyalığını kendisine geçirmesi gibi o da oğluna geçirecekti. Bunlar tehlikeli zamanlardı ama Heinrich doğmamış oğlunun firmayı 19. yüzyıla taşıyacağından emindi. Arthur o görev için mükemmel bir isim olacaktı. Bütün büyük Avrupa dillerinde aynı yazılan bir isimdi. Bütün ulusal sınırlardan zarafetle geçen. Ama en önemlisi de bir İngiliz adıydı. Heinrich'in ataları yüzyıllar boyunca Schopenhauer ticaret evinin işini büyük bir çalışkanlık ve başarıyla yürütmüştü. Heinrich'in büyük babası bir zamanlar Rusya'nın büyük Katarina'sına ev sahipliği yapmıştı ve onun rahatlığını sağlamak için konuk odalarının zeminine konyak döktürmüş ve odaların kuru ve hoş kokulu olmasını sağlamak için yaktırmıştı. Prusya Kralı Frederick, Heinrich'in babasını ziyaret etmiş, şirketini Danzig'den Prusya'ya taşıması için saatlerce dil dökmüş ama başarısız olmuştu. Ve şimdi büyük ticaret evinin kahyalığı Heinrich'e geçmişti ve o Arthur adının firmaya parlak bir geleceğe taşıyacağına inanıyordu. Tahıl, kereste ve kahve ticaretiyle uğraşan Schopenhauer, ticaret evi uzun süredir Baltık ticaretine hakim olan saygın Lonca şehri Danzig'in önde gelen firmalarından biri olmuştu. Ama büyük özgür şehir için zor zamanlar başlamıştı. Batıda tehditkar Prusya ve doğuda Rusya ile ve artık şehrin egemenliğini garanti edemeyen zayıf Polonya karşısında Heinrich Schopenhauer, Danzig'in özgürlük günlerinin ve ticari istikrarının sona erdiğinden hiç kuşku duymuyordu. Bütün Avrupa politik ve mali kargaşa içindeydi. İngiltere hariç. İngiltere sağlamdı. İngiltere gelecekti. Schopenhauer firması ve ailesi İngiltere'de güvenilir bir liman buldu. Olacaktı. Hayır, güvenilir limandan da fazlası olacaktı. Eğer gelecekteki başı bir İngiliz olarak doğar ve İngiliz adı taşırsa firma gelişip büyüyecekti. Her Arthur Schopenhauer. Hayır, Mr. Arthur Schopenhauer. Firmayı yöneten bir İngiliz vatandaşı. Geleceğin bileti buydu. Bu yüzden ilk çocuğunun doğumunda annesinin sakinleştirici varlığını yanında isteyen genç karısını itirazlarına kulak asmadan yanına alıp uzun İngiltere yolculuğuna çıktı. Genç Joanna afallamış durumda da olsa kocasının boyun eğmez iradesine teslim olmak zorunda kalmıştı. Ama Londra'ya yerleşir yerleşmez Joanna'nın coşkulu ruh hali geri döndü ve cazibesi kısa süre içinde Londra sosyetesini etkisi altına aldı. Seyahat günlüğüne sevgili yeni İngiliz arkadaşlarının kendisini rahatlattıklarını ve kısa süre içinde ilgi odağı olduğunu yazdı. Görünen o ki bu kadar ilgi ve sevgi somurtkan Heinrich için çok fazlaydı ve kaygılı kıskançlığı kısa süre içinde şiddetlenerek paniğe dönüştü. Soluk alamıyor ve göğsündeki gerilimin kendisini ikiye ayıracağını sanıyordu. Bir şeyler yapmak zorundaydı ve böylece rotasını tersine çevirerek artık 6 aylık hamile olan karısının itirazlarına yine aldırmayarak onu da yanına alıp aniden Londra'yı terk etti. Yüzyılın en kötü kışlarından birinde Danzig'e geri döndü. Yıllar sonra Joanna Londra'dan çekilip alınışı karşısında hissettiklerini şöyle yazdı. Kimse bana yardım etmedi. Kederimle kendim baş etmek zorunda kaldım. Adam kaygısıyla başa çıkmak için beni Avrupa'nın yarısında sürükleyip durdu. Dahi'nin fırtınalı hamilelik dönemi böyle geçmişti. Sevgisiz bir evlilik, ürkmüş, itirazcı bir anne, kaygılı, kıskanç bir baba ve soğuk Avrupa'da iki zorlu yolculuk. Mutlu bir hayat olanaksızdır. İnsanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır. Rudiger Safranski, Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy, çeviren Ewald Ozers, Cambridge, Harvard University Press, 1991, sayfa 11. 5. Filip'in ofisinden ayrılan Julius sersem gibiydi. Trabzanlara tutunup dengesiz bir şekilde aşağı indi ve sendeleyerek gün ışığına çıktı. Filip'in ofis binasının önünde durup sola mı sağa mı döneceğine karar vermeye çalıştı. Programsız bir öğleden sonranın özgürlüğü sevinçten çok şaşkınlık yaratmıştı onda. Julius her zaman bir yere odaklıydı. Hastalarını görmediği zamanlarda önemli projeler ve etkinlikler, yazma, öğretme, tenis, araştırma, dikkatini çekmek için yaygara koparırdı. Aslında hiçbir şeyin hiçbir zaman önemli olmadığını, zihninin projelere keyfi olarak önem verdiğini ve sonra kurnazca izlerini örttüğünü düşünüyordu. Bugün hayatı boyu süren bu oyunu görebiliyordu. Ama bugün yapacak önemli bir şey yoktu. Union Caddesi'nde amaçsızca yürümeye başladı. Fillmore Caddesi'nin hemen bitimindeki iş kesiminin sonuna doğru yaşlı bir kadın yürütecini gürültüyle iterek ona doğru yaklaştı. ''Tanrım ne görüntü?'' diye düşündü Julius. Yüzünü başka yöne çevirdi, sonra ayrıntılı incelemek için tekrar baktı. Giysileri en üst katta kalın bir paltonun bulunduğu birkaç kat kazak, güneşli bir gün için saçmaydı. Çizgi çizgi yanakları takma dişlerini yerinde tutmak için sertçe çalkalanıyordu. ama en kötüsü de burun deliklerinden birine dayanan devasa et parçasıydı. Bir üzüm büyüklüğündeki şeffaf pembe sihilden birkaç uzun kıl sarkıyordu. Aptal yaşlı kadın diye düşündü Julius ardından, sonra hemen kendini düzeltti. Benden daha yaşlı olamaz. Hatta o benim geleceğim. Sihil, yürüteç, tekerlekli sandalye. Kadın yaklaşırken onun mırıldandığını duydu. Şimdi şu ilerideki dükkanlarda neler var bir bakalım. Bakalım ne olacak, neler bulacağım. Bayan, hiçbir fikrim yok, yalnızca buradan geçiyorum diye seslendi Julius. Seninle konuşmuyordum. Burada başka kimse görmüyorum. Bu yine de seninle konuştuğum anlamına gelmez. Benimle değilse kiminle? Julius ellerini gözlerinin üstüne koyup boş caddenin iki yanına bakarmış gibi yaptı. Sana ne? Kahrolası sokak ucubeleri diye mırıldandı kadın yürüteciyle yanından geçerken. Julius bir an için durdu. Bu konuşmayı kimsenin duyup duymadığından emin olmak için etrafına bakındı. Tanrım diye düşündü. Aklımı kaçırıyorum. Ne halt ediyorum ben? İyi ki bugün hiç hastam yok. Bu konuda hiç kuşku yok. Philip Slade'le zaman geçirmek bana iyi gelmiyor. Starbucks'tan gelen baş döndürücü kokuya doğru dönerek Philip'le geçirdiği bir saat sonrasında duble espressoyu hak ettiğine karar verdi. Pencere kenarına oturarak geçenleri seyretmeye başladı. Etrafta hiç kır saçlı biri yoktu. Ne içeride ne de dışarıda. 65'indeki Julius oradaki en yaşlı adamdı. Yaşlıların yaşlısı ve melanomu sessizce beslenmeyi sürdürürken içinde hızla büyüyordu. Havalı iki tezgahtar kız müşterilerden bazılarıyla flört ediyordu. Bunlar hiç ondan yana doğru bakmayan, gençken onunla hiç flört etmeyen ya da yaşlanırken bakışlarına karşılık vermeyen kızlardı. Böyle bir zamanın hiç gelmeyeceğini, bu çekici, iri memeli, pamuk prenses yüzlü kızların cilveli bir gülümsemeyle ona bakıp ''Hey, seni bir süredir görmüyorum, nasıl gidiyor?'' diye sormayacaklarını fark etmenin zamanı gelmişti. Böyle bir şey olmayacaktı. Hayat ciddi biçimde doğrusaldı ve geri dönüşü yoktu. Yeter. Bu kadar kendine acıma yeter. Sızlananlara ne diyeceğini biliyordu. Bakışlarınızı dışarı çevirmenin bir yolunu bulun. Kendinizin dışına uzanın. Evet, yol buydu. Bu pisliği altına çevirmenin bir yolunu bul. Neden bu konuda bir şey yazmıyordu? Belki kişisel bir günlük olabilirdi. Belki daha gözle görülür bir şey olurdu. Kim bilir ne? Belki Amerikan Psikiyatri Derneği dergisi için ölümle yüzleşen psikiyatrist adlı bir makale olabilirdi. Ya da belki Sunday Times dergisi için ticari bir şey olabilirdi. Bunu yapabilirdi. Ya da neden bir kitap yazmıyordu? Ölümün otobiyografisi gibi bir şey. Fena değil. Bazen dinamit gibi bir ad bulduğunuzda yazı kendiliğinden yazılırdı. Julius bir espresso ısmarladı, kalemini çıkarıp yerde bulduğu bir kese kağıdını aldı, yazmaya başlarken dudaklarında bu etkileyici kitabın mütevazı kaynağına hafifçe gülümsüyordu. Cuma, 2 Ekim 1990. Ölümü keşfetme günü, +16. Hiç kuşku yok, Philip Slade'i bulmak kötü bir fikirdi. Ondan bir şey öğrenebileceğimi düşünmek kötü bir fikirdi. Onunla buluşmak kötü bir fikirdi. Bir daha asla. Philip bir terapist. İnanılmaz. Empatisiz, duyarsız, ilgisiz bir terapist. Telefonda sağlık problemlerim olduğunu söylediğimi ve bu problemlerin onunla buluşmak istememin bir nedeni olduğunu duydu. Ama nasıl olduğum konusunda tek bir soru bile sormadı. Elimi bile sıkmadı. Donuk, insanlık dışı. Benden 3 metre uzakta durdu. O adam için 3 yıl deli gibi çalıştım. Ona her şeyi verdim. En iyi şeylerimi verdim. Nankör serseri. O evet, ne diyeceğini biliyorum. Bedensiz sesini duyabiliyorum. Sizin ve benim ticari bir ilişkimiz vardı. Ben size para verdim ve siz de bana uzman hizmetinizi. Konsültasyonunuzun her saatinin bedelini ödedim. İlişki bitti. Eşitiz. Size hiçbir şey borçlu değilim. Sonra bir de şunu eklerdi. Hiç yoktan iyidir Doktor Hertzfeld. Siz alışverişimizin iyi tarafındaydınız. Siz tam ücretinizi alırken ben karşılığında değerli hiçbir şey almadım. En kötüsü de haklı olması. Bana hiçbir şey borçlu değil. Psikoterapinin hizmet hayatı olduğuyla böbürlenip dururum. Sevgiyle verilen bir hizmet olduğu konusunda övünürüm. Ondan alacağım bir şey yok. Neden ondan bir şey bekliyorum? Ve hem istediğim şey her neyse zaten onda yok. Onda yok. Bunu kaç kez kaç hasta için söyledim, kocalar ve babalar için. Ama Philip'in bu gevşemez, duygusuz, verici olmayan adamın gitmesine izin veremiyorum. Hastaların yıllar sonra terapistlerine borçlu oldukları yükümlülükler konusunda bir metiye yazayım mı? Ve neden bu konu bu kadar önemli ve neden onca hastam içinde onunla bağlantı kurmayı tercih ettim, bunu hala bilmiyorum. Vaka notlarımda bir ipucu buldum. Genç hayalimle konuştuğuma dair bir his. Belki benim içimde, ergenlik çağımda, 20'li ve 30'lu yaşlarımda hormonların etkisiyle oradan oraya savrulan benim içinde, Philip'ten kalan bir izden daha fazlası var. Ne yaşadığını anladığımı, onu iyileştirmek için bir iç patika olduğunu sandım. Bu yüzden mi o kadar çok çabaladım? Neden bütün hastalarımın toplamından daha fazla dikkatimi ve enerjimi tüketti? Her terapistin çalışma hayatında bazı hastalar diğerleriyle eşit olmayan ölçüde dikkat ve enerji alırlar. Philip 3 yıl boyunca benim için öyle bir hasta oldu. Julius o akşam soğuk karanlık eve geri döndü. Oğlu Larry hafta sonunda onunla geçirmişti. Ama o sabah John Hopkins'te nörobiyolojik araştırmalar yaptığı Baltimore'a geri dönmüştü. Julius, Larry gittiği için neredeyse rahatlamıştı. Yüzündeki acılı ifade ve babasını rahatlatmak için gösterdiği sevgi dolu ama sakar çabaları rahatlıktan çok üzüntü getiriyordu. Destek grubundaki meslektaşı Marty'yi aramaya kalktı ama çok üzüntülü olduğunu hissederek telefonu kapattı. Onun yerine kırışık bir kağıda karaladığı notlarını temizle çekmek için bilgisayarını açtı. "E-postanız var" sözü kendisini selamladı. Şaşırarak mesajın Philip'ten olduğunu gördü. Hevesle okudu. "Bugünkü görüşmemizin sonunda Schopenhauer ve felsefesiyle bana nasıl yardımcı olduğunu sormuştunuz. Onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğinizi de belirttiniz. Önümüzdeki pazartesi akşamı saat 19'da Coastal Koleji'nde Toyan Hall, 340 Fulton Caddesi, vereceğim konferansla ilgilenebileceğinizi düşündüm. Avrupa felsefesi üzerine bir araştırma kursu veriyorum ve pazartesi günü Schopenhauer konusunda kısa bir özet yapacağım. 2000 yılı 12 haftaya sığdırmalıyım. Belki konferanstan sonra biraz sohbet edebiliriz. Philip Slade." Julius hiç duraksamadan Philip'e bir e-posta gönderdi. "Teşekkürler, orada olacağım." Randevu defterinde ertesi pazartesi gününü açıp kalemiyle Toyan Hall 340 Fulton Caddesi saat 19 diye yazdı. Julius pazartesileri 4.30'dan 6'ya kadar bir terapi grubunu yönetiyordu. Gün içinde grubuna teşhisini söyleyip söylememe konusunu düşünmüştü. Dengesini bulana kadar bireysel hastalarına söylemeyi ertelemeye karar vermiş olsa da grupta farklı bir problem söz konusuydu. Grup üyeleri genellikle ona odaklanıyordu ve birisinin onun ruh halindeki bir değişikliği fark edip bu konuda bir yorumda bulunması olasılığı çok daha büyüktü. Ama endişeleri boşa çıktı. Üyeler daha önceki iki oturumu grip olduğu için iptal ettiğini rahatlıkla kabul ettiler ve sonra hızla son iki haftada birbirlerinin hayatında olan biteni öğrenmeye çalıştılar. Bir sonraki hastasına yetişmek için acele ediyor gibi sürekli dalgın görünen kısa boylu tıknaz pediatrist grubun kendisine biraz zaman ayırmasını istedi. Bu çok sıra dışı bir olaydı. Stuart grupta geçirdiği bir yıl boyunca nadiren yardım istemişti.